Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, fitnelerden bahsediyorduk programımızda. Buhari Hazretleri'nin Sahih isimli kitabının Fitneler bölümündeyiz. Fitneler, bugün inşallah 15. bölüm. Fitnelerden Allah'a sığınmak. Bâb-ü teavvuzi minel fiten. Fitnelerden Allah'a sığınmakla ilgili konulardan bahsedilecek. Hadis-i şerif de uzun bir hadis-i şerif var burada. Sahabi Enes radıyallahu anh bizlere naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sohbet meclisinde sahabiler Efendimiz'e çokça soru sordular. Biraz ısrarla sorular sordular. Biraz da belki lüzumsuz sorular soranlar oldu. Efendimiz'i bir şekilde biraz gazaplandırdılar bu sorularla. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktılar ve bana her ne soracak olursanız muhakkak sizlere beyan edeceğim buyurlar. Sorun diyor. Açık çek verir gibi. Sorun ne soracaksanız, ne sorarsanız cevabını vereceğim. Ben bu esnada sağa ve sola bakmaya başladım. Her bir insan başı elbisenin içinde olarak ağlıyordu. Yani Efendimiz'i kızdırdıklarını fark edince Efendimiz'in de bu şekilde hiddetle sorun ne soracaksanız cevabını vereceğim diye buyurunca insanlar hatalarını anladılar. Hata edenler, hata etmeyenler de başkalarının yüzünden Efendimiz gazaplandığı şeklinde üzüldüler. Bu şekilde başlarını elbiselerin içerisine çekerek mahcubiyetten, korkudan ağlamaya başladılar. Bu esnada bir adam söze başladı. Ki o birisiyle kavga ettiği zaman kendisi babasından başkasına nispet olunuyordu. Birisiyle söz kavgasına başladığında hemen onun babasına söz geliyor. Sen falan babası belli olmayan birisin, falanın çocuğu değilsin gibi. Onun da bu epey canını sıkmış tabii ki. Gerçeği de bilemiyor belki. Bu konuyu diyor tam fırsatını bulmuşken açıklığa kavuşturayım. Madem Efendimiz açık çek verdi, ne sorarsanız sorun, dünya ile ilgili, ahiretle ilgili cevap vereceğim buyuruyor. O zaman bu soruyu sorup meseleyi çözeyim de istemiş bu zatta. Ey Allah'ın Resulü, benim babam kimdir diye sordu. Yani gerçekte babam kimdir? Nispet edildiğim bir baba var ama bazı insanlar da söz başı geldiğinde benimle kavga ederken bana kızdıklarında o senin baban değil, başkası senin baban gibi sözler ediyorlar. Bu işin aslı nedir diye sordular. Soruyor sahabi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan baban Huzafe'dir buyurdu. Huzafe'dir. Yani zaten ona nispet ediliyormuş. Onun gerçek babası olduğu kesinleşmiş oldu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh biz Allah'ın Rabbimiz olduğuna, İslam'ın dinimiz olduğuna, Muhammed'in Resul olduğuna razı olduk. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve Resul olarak, peygamber olarak da Muhammed'den razı olduk. Bizler fitnelerin kötülüğünden Allah'a sığınırız dedi. Fitnelerden Allah'a sığınırız diye Hazreti Ömer Efendimiz Peygamber Efendimiz'e boyun büktüklerini, teslim olduklarını söyleyerek Efendimiz'i sakinleştirmek istiyor. Ya Resulallah, bazı hata eden insanların yaptığı veya bu soruyu ısrarla soru soranların yaptıkları senden razı olmadıkları için, İslam'dan başka bir din istedikleri için değil, bir hatadır yapmışlar. Biz Rab olarak Rabbimizden, Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da sizden, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyız dedi ve ilave etti. Bu da önemli. Bizler fitnelerin kötülüğünden Allah'a sığınırız. Fitnelerin şerrinden Allah'a sığınırız. Çünkü fitnelerden belki sorulmuştu ve daha da fitnelerden sorulacaktı. Bunun için de Hazreti Ömer radıyallahu anh fitnelerden Allah'a sığınırız. Fitnelere bizi Cenab-ı Hak uğratmasın şeklinde Efendimiz'e bu şekilde arz ediyor. Efendimiz'i sakinleştirmek için. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben hayırda ve şerde asla bugünün benzerini görmüş değilim. Şu muhakkak ki bana cennet ve cehennem suretlendi, gösterildi de nihayet ben bu ikisini şu duvarın önünde gördüm buyurdu. Demek ki Efendimiz bu şekilde gazaplanınca sorun ne soracaksanız cevap vereceğim buyurunca bunun bir hikmeti vardı. Cenab-ı Hak ona açmıştı her şeyi, cenneti, cehennemi, dünyanın geleceğini, geçmişini bunlarla ilgili ne sorarsanız sorun diye ilahi bir bilgiyle Efendimiz bu şekilde ashab-ı kirama meydan okumuştu adeta. Ve bugünkü kadar diyor kıymetli dinleyenler, bugünkü kadar hayır ve şerrin bu şekilde net olduğunu, bir araya geldiğini görmemiştim. Bugün bana böyle hayırla şer yan yana gösterildi. Gelecekle ilgili hayırlar, şerler gösterildi, fitneler gösterildi buyuruyor. Katade rahmetullahi aleyh buyuruyor ki bu Efendimizin bu hadis-i şerifi şu ayetin nüzul sebeplerinden birisi oldu. Nüzul sebebi oldu. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'ın affettiği şeyleri ki eğer size açıklanırsa ve siz bunları Kur'an inerken sorup da hükmü kendinize ızhar edilirse, açıklanırsa fenanıza gidecektir. Bu tür şeyleri sormayın. Allah'ın size boş açık bıraktığı, herhangi bir hüküm indirmediği, serbest bıraktığı bazı mevzular, konular var. Siz de çok merak eder. Onları sorarsanız onunla ilgili bir hüküm iner, kısıtlanır, sınırlandırılır veya hoşunuza gitmeyecek bir hüküm iner. Kur'an-ı Kerim inip dururken, Peygamberimiz de hayattayken, vahiy gelirken bu tür şeyleri sorarsanız bu sorularınız bazı ayetlerin inmesine sebep olur. O konular sınırlandırılır, daraltılır veya hoşunuza gitmeyen bazı hükümler gelir, açıklanır. Halbuki açıklanmadığı zaman siz o konuda nasıl davranırsanız davranın, o konu affedilmiş. Siz o konuda hesaba çekilmeyecek iken sorunuz üzerine eğer açıklanırsa artık onu o şekilde, açıklandığı şekilde yapmanız gerekecek ve kendinizi zora sokmuş olacaksınız. Bu tür şeyleri sormayın. Allah Teala çok mağfiret edicidir, çok halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. İşte bu tür sorular üzerine Cenab-ı Hak bu ayet-i kerime indirdi ki olur olmaz her şeyi sormayın. Size açıklanan şeyi yapmaya, gücünüz yettiğince yapmaya gayret edin. Açıklanmayan şeylerden de kolayınıza geldiği şekilde yapın. Bu şekilde kendinizi zora sokmayın diye böyle bir kolaylık tarafı var. Cenab-ı Hak affedicidir şöyle. Bu tür şeyleri affeder. Enes radıyallahu anh bu hadis-i şerifi bize nakletti muhterem dinleyenler. Diğer rivayetlerden gelen aynı hadis-i şerifle ilgili kısımlarda Hazreti Enes şunu da bizlere bildiriyor. Ashab-ı kiramın hani başlarını elbiselerinin içerisine çekerek ağladıklarını söylemişti. Üzüntüleri sebebiyle, Peygamber Efendimiz'in gazaplanması sebebiyle. O arada diyor her bir sahabi başını elbisesinin içerisine çekmiş ağlıyor ve ben fitnelerin şerrinden Allah'a sığınırım diyordu. Sahabiler her birisi fitnelerin şerrinden Allah'a sığınırım diyorlardı. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde konuşmasında fitnelerin şerrinden Allah'a sığınıyorum buyurmuşlardı. Bütün bunlar işte bize bu rivayet fitnelerden Allah'a sığınmak gerektiğini söylüyor. Her an fitnelerden Allah'a sığınmak gerektiğini bizlere öğretiyor bu rivayet. Burada bu rivayette muhterem dinleyenler babasının kim olduğunu soran zat İran Kisra'sına elçi olarak gönderilen Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi radıyallahu anh idi. Müslim'de geçen rivayete göre bu Abdullah radıyallahu anh babasından başka bir babaya nispet ediliyor. Ve insanlarla böyle arasında bir tartışma çıktığında fülanın oğlu diye ayıplanıyordu. Yani sanki zina mahsulü bir veled-i zina gibi kendisine bir ayıplama izafe ediliyordu. Halbuki bu yanlış bir izafeymiş. Bunu burada anlamış oluyoruz. Annesi böyle bir sual sorduğunu işitince senden daha fena bir evlat görmedim diyor oğlu Abdullah'a. Oğlum sen nasıl böyle bir soruyu toplum içerisinde, cemaatin içerisinde sorabiliyorsun? Annenin cahiliyet günlerinde kadınların işlediği şeylerden birini işlemediğini nereden biliyordun? Cahiliyet döneminde kadınlar böyle fuhuş yapabiliyordu, zina edebiliyordu, kötülükler yapabiliyorlardı. Ya annen de öyle bir şey yapmış olsaydı ve Peygamber Efendimiz onu orada söyleyiverseydi açıkça o gazaplı anında. Çünkü ne sorarsanız cevap vereceğim buyurmuştu. O zaman ne olurdu halimiz? Şu anda biz Müslüman olduk. Halimizi düzelttik ama son işte Müslüman olduğumuz halde cahiliye döneminde yapmış olduğumuz bir günah çıksaydı ortaya, yüzümüze vurulsaydı perişan olmaz mıydık diye annesi oğlunu azarlıyor. Senden kötü bir evlat görmedim diyor. Allah'tan ki yani bir yanlış işimiz olmamış da doğrusunu Efendimiz söylemiş. Bir kurtulduk ama ya yanlış bir iş yapmış olsaydık diye bu şekilde azarlıyor. Nereden biliyordun? Ya annenin alem nazarında rüsva edeydin, iyi mi olurdu diyor. Anneni bütün insanlar içerisinde rezil rüsva etseydin. Abdullah da diyor ki o kadar demek ki üzülmüş, canına tak etmiş. Vallahi eğer beni zenci köleye ilhak etmiş olaydı onu kabul ederdim. Yani Efendimiz deseydi diyor o anda o kadar diyor artık canıma tak etti, insanlar benimle uğraşıyor. Senin baban falan zenci köle hakikatte deseydi diyor, gider onu baba olarak kabul ederdim. Onun nesebinden olurdum diyor. Bu da sahabenin işte Peygamber Efendimizin sözüne olan bağlılığını da gösteren bir örneklerden birisi. Hazreti Abdullah'ın verdiği cevap. Annesi de rezil olmaktan korkarak oğlunu ikaz ediyor. Oğlu diyor ki doğrusu işi neyse ben onu kabul ederdim buyuruyor. Demek ki muhterem dinleyenlerim, fitnelerin şerrinden Allah'a sığınmamız gerekiyor. Bu bölümde onu öğreniyoruz. Hem ashab-ı kiram hem Peygamber Efendimiz fitnelerden, gelecek fitnelerden bahsedince, o alanda konu açılınca her birisi fitnelerin şerrinden Allah'a sığınırız buyuruyorlar. A'izun billahi min şerril fiten diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram e'uzu billahi min su'il fiten. Fitnelerin kötülüğünden, fitnelerin şerrinden Allah'a sığınırız buyuruyorlar. 16. bölümde muhterem dinleyenler, Buhari'nin Fitneler kitabının 16. bölümünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifi başlık yapılmış. El fitnetu min gıbelil meşrik. Fitne doğu tarafındandır. Doğu tarafı Medine'nin o andaki Peygamber Efendimiz'in doğusu olan taraf oluyor muhterem dinleyenler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bizlere naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberin yanında ayağa kalktı. Doğuya işaret ederek iki kere fitne şu taraftadır, fitne şu taraftadır. Şeytanın boynuzu doğduğu yerdedir, şeytanın boynuzunun doğduğu yerdedir. Veya güneşin boynuzu doğduğu yerdedir buyurdu. Güneşin doğduğu taraftadır. Güneş doğarken diyor şeytan da o tarafa, güneşin doğduğu tarafa durur ve güneşe tapanların kendisine tapmalarına sebep olur veya şeytana tapanlar o şekilde güneş doğarken şeytana taparlar. Bu tür akımlar, fikirler, dinler kendilerine göre satanizm gibi düşünceler var. Bugün de hala var. Onlar güneşin doğduğu esnada şeytana tapıyorlarmış. Onlarla o zaman da varmış demek ki Efendimiz o şekilde işaret ediyor ve güneş doğarken namaz kılınmanın mekruh olmasının bir hikmeti de bu olmuş oluyor. Doğu tarafını gösteriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fitneler bu taraftadır buyuruyor. Medine'nin doğusunu düşündüğümüzde o zaman için hadis alimleri Medine'nin doğusu Necid bölgesi var. Sonra İran var. Daha çok oraların kastedildiği ifade edildi. İran tarafında fitneler bitmiyor. O taraftan çok çıkıyor. Irak tarafından fitneler çok çıkıyor. Necid bölgesi. Necid bölgesi de meşhur bölgelerden birisi. Necid çölleri. Oralardan da fitneler zuhur ediyor. Onunla ilgili hadis-i şerifte zaten gelecek ileride. Bugün baktığımızda haritaya Medine'nin doğusuna Riyad'ı da görüyoruz. Riyad'daki demek ki idare yönetimde hem Necid kaynaklı olması, Necid'den doğumaları onların kabile olarak bu şekilde bu işaretler arasında düşünülebilir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer rivayette gün doğusu tarafına yönelmiş, doğuya, güneşin doğduğu tarafa, o tarafa yönelmiş olduğu halde dikkat edin, iyi biliniz ki fitne işte bu taraftadır, şeytanın boynuzunun doğduğu yerdedir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna dikkat ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerde gelecek fitnelerin, musibetlerin çıkış yerini, kaynağını, cihetini gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra çıkan fitnelerin hepsi doğu tarafından çıkmıştır genelde. İlerideki fitnelerin çıkış yerleri de orası olacağı ifade ediliyor. Şeytanın boynuzu tabiri de temsilden ibarettir deniyor açıklamada ama bir hakikati de var, bir temsili de var. Bu biraz izaha muhtaç olan bir konu tabii ki. Necid'den çıkanlardan birisi de tabii ki Muhammed bin Abdülvahhab Vahabilerin mekanında Necd. Bugün onlar o Necdi nisbesini kullanıyor ve Necid'de olmakla övünüyorlar. Burada da Efendimiz dikkat edin diyor. Oralara dikkat edin buyuruyor bu hadis-i şerifte. O zamandan ikaz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem dinleyenler, bu Necid'le ilgili daha açık bir rivayette şöyle. Buhari'nin Kitab-ül Fiten bölümünün 16. babında geçen ve başka yerlerinde de tekrar eden bir hadis-i şerif bu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ım, Şam'ımıza bereket ihsan eyle" diye dua etti. Zekaren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme barik lena fi şe'mine." Allah'ım Şam'ımıza bereket ihsan eyle diye zikretti, Allah'a dua etti. Sonra devam ediyor. "Ya Rabbi, ey Allah'ım, Yemen'imize bereket ihsan eyle." Efendimiz Şam'a, Yemen'e bereket diliyor. Kabe'nin Hacer-i Esved köşesini ön tarafa kabul ettiğimizde Kabe'nin sağı diyor Şam tarafıdır. Şem. Kabe'nin sol tarafı, ama Hacer-i Esved tarafı değil, Yemen köşesi. Evet, Yemen köşesi oluyor. Sağ tarafı, Hacer-i Esved'i ön tarafı kabul ettiğimizde sağ tarafı Yemen. Ruknu Yemani. Yemen, yeminden geliyor sağ taraftan. Kabe'nin sağı Yemen tarafı. Yemen, Kabe'nin sağında olduğu için o ismi almış. Sol tarafı da Şem. O da Şam bölgesi. Sol manasına gelen kelimeden türüyor. Kabe'nin sol tarafı da Şam oluyor. Efendimiz Kabe'nin sağına soluna dua ediyor. "Allah'ım Şam'ımıza, Yemen'imize bereket ihsan eyle" diye. Orada bulunan bir kısım sahabiler, "Ya Resulallah, Necd'imize de" diye dua etseniz diyorlar. Necid'de de, Necid bölgesinde de dua etseniz diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, "Ya Rabbi, Şam'ımıza bereket ihsan eyle, Yemen'imize bereket ihsan eyle" buyuruyor. Yine sahabiler o arada Necid bölgesine de bir dua almak istiyorlar. "Ya Resulallah, Necid bölgesine de dua etseniz, Necid'e de dua etseniz" diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü defasında, "Zelzeleler ve fitneler işte oradadır. Şeytanın karnı, boynuzları, Hizip ve ümmeti de orada çıkacaktır" buyuruyorlar. Necid bölgesiyle ilgili Efendimiz oraya dua etmemek için ısrar ediyor adeta. Ve fitnelerin, zelzelelerin, sıkıntıların oradan çıkacağını, şeytanın, hizbinin, ümmetinin, takipçilerinin oradan çıkacağını işaret ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Karın bir asırda yaşayan insanların tabakası manasına geldiği gibi, içinde bir peygamber zuhur eden bir müddette yaşamış olanlara da, ilim ehlinden bir tabakaya da deniyor karın diye. Buna göre şeytanın karnı, şeytanın hizbi ve ümmeti manasına gelebilir burada. Nitekim Deccal o havaliden, Irak cihetinden çıkacaktır demişlerdir. Burada da yine Necid bölgesi tarafı, doğu tarafı, o bölgelerden şeytanın grubunun taraftarlarının çıkacağını Efendimiz bizlere bildiriyor. Fitnelerin o bölgeden çıkacağını bizlere bildiriyor. Necid bölgesi dediğimiz gibi Vahabilerin merkezi olarak, ilk çıkış merkezi, oradan çıktıkları. Yine Riyad'ın ve Riyad'daki yönetimin oradan geldiği rivayetleri var. Oradan geldiği, Necid bölgesinden ilk kabile olarak o bölgeden gelip o şekilde kendilerine idarenin teslim edildiği anlatılıyor. Bunları da bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Bu fitne hadisleri babında. Diğer bir hadis-i şerifte, rivayette, Said bin Cübeyr radıyallahu rahmetullahi aleyh, "Bizim yanımıza Abdullah bin Ömer geldi" diyor. "Biz de kendisinden bize rahmet ve ruhsatı şamil güzel hadisler anlatmasını istedik, ümit ettik, bekledik. Bizden önce bir insan ona doğru ileri geçti ve, ey Ebu Abdurrahman, Abdullah'ın künyesi, Hazreti Ömer'in oğlu, bize fitnedeki kıtalden bahseder misin? O konuda bize hadis rivayet eder misin? Yüce Allah fitne kalmayıncaya, din de Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın" buyuruyor ayet-i kerimede. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, "Sen fitne nedir bilir misin? Allah iyiliğini versin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ancak müşriklerle mukatele ederdi. Müşriklerle savaşırdı. Onların dinlerine girmek bir fitnedir. Onun kıtali sizin kıtaliniz gibi mülk yani iktidar üzerine değildi dedi. Yani o mülk için bir makam mevki elde etmek için savaşmıyordu Peygamber Efendimiz. Müşriklerle savaşıyordu. Halbuki siz bugün diyor Müslümanlarla da savaşıyorsunuz. Bir makam elde etmek için, menfaat için Müslümanlarla da savaştığınız oluyor diye ikaz ediyor. Bu zat ayetle fitnedeki kıtalin meşruluğuna delil getirmişti. Yani fitne zamanlarında savaşılabilir, Müslümanlarla da savaşılabilir gibi bir ayetle delil getirmek istiyor. İbn Ömer radıyallahu anhuma gibi kıtalden çekinenleri reddediyor adeta. Siz diyor savaşa katılmıyorsunuz, tarafsız duruyorsunuz. Bu ayet sizin aleyhinize gibi İbn Ömer radıyallahu anhuma verdiği cevapla fitne her birinin fitne harbinin Müslümanlar arasında olan iktidar ve meliklik harbi olmadığını, fitne harbinin müşrik baskılarından kurtulmak için yapılan harp olduğunu anlatıyor. Bu ayet-i kerimede bahsedilen. Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği fitne, yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar kafirlerle, müşriklerle harp edin, savaşın emrinin müşrik baskılarından kurtulmak için yapılan harp olduğunu ifade ediyor. Ayet-i kerimenin manası fitne yani şirk ve tefrika olmasın da din hep Allah'ın olsun. Allah'ın dini yayılsın, İslam her tarafa yayılsın, yalnız Allah'a boyun eğilip itaat edilsin. Bu oluncaya kadar, gerçekleşinceye kadar Müslümanlar mücadele etsinler. Halbuki Allah katında din İslam'dır. Bunlarda tevhid dini olan İslam'dan başka bir din bulunmasın yeryüzünde. Fitnenin başı olan şirk kalksın ortadan. Allah'ın kullarını başkalarına mahkum tutan batıl dinler hak din karşısında yıkılsın. Hak hakim olsun da fitne ve mihnetle kimse hak mabuttan başkasına itaat ve inkiyada sevk ve cebredilmesin. Demek ki buradaki bu ayet-i kerimede kasıt müşriklerle olan mücadele ama onu o zaman bazı insanlar yanlış yorumlayarak kendilerinin Müslümanlarla olan mücadelesini adeta haklı göstermek için bir gerekçe göstermiş oluyor. Bu durumda demek ki o fitnenin yine doğu tarafından olan bir grup tarafından ortaya çıkarıldığını da işaret ediliyor bu rivayette. Kıymetli dinleyenler, inşallah kısa bir aradan sonra yine devam edeceğiz programımıza. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'in Hayat Ölçüleri programımıza devam ediyoruz. Deniz dalgaları gibi dalgalanıcı olan fitneler bölümüne geldik. 17. bölüm. Süfyan bin Uyeyne büyük alimlerimizden Halef bin Havşep'ten bizlere naklediyor. Selefi Salihin, Ashab-ı Kiram, Tabi'in, büyük önceden gelip geçen Müslümanlar fitne inmesi esnasında şu şiiri okumayı severlerdi. İmrul Kays diye meşhur olan cahiliye şairlerinden bir şair, cahiliye döneminde bir şiir söylemiş savaşla ilgili. Fitneler çıktığında, karışıklıklar olduğunda diyor Selefi Salihin bu şiiri okumayı severdi. Bu şiiri okuyarak bu o içlerinde bulundukları hadiseyi, fitne dönemini tasvir etmek isterlerdi. Şöyle diyor İbnül Kays, El harbu evvelu ma tekunu fetiyeten. Harp, savaş, evvelinde her cahil erkek için ziynetiyle koşan genç bir kız gibi olur. Cahil bir insana doğru, kendini kaybetmiş, gençliğin sarhoşluğunda olan bir insana doğru süslenmiş bir genç kız koşsa nasıl o gencin hoşuna giderse diyor. Harp de diyor gelirken böyle bir cazibeyle gelir. İnsan ondan bazı ümitler bekler. Hoşlanır gelişinden, sever, sevinir, heyecanlanır. Ama nihayet ateşlendiği ve yanacak şeyleri yandığı zaman, harp ateşlendiği, yakacağı şeyler yakmaya başladığı zaman zevci olmayan, kocası olmayan koca karı gibi olur. Koca karıya döner. Dul bir koca karıya döner. Vellet acuzen gâre zâti halil. Kocası ölmüş, yalnız kalmış, acuzeye, yaşlanmış bir acuzeye döner. Sevimsizliğini tarif etmek istiyor. Yani arzu edilmeyen, sevilmeyen bir hal alır savaş. Başlangıçta böyle bir teşbih yapıyor yani. Nasıl insanın duygularını burada gündeme getirerek olayı anlatmaya çalışıyor. Böyle gençlik dönemindeyken, şehvetin zirvesinde olduğu bir dönemde, genç süslü bir kız gördüğünde, onun kendisine doğru gelen bir kız gördüğünde heyecanlanan insan nasıl heyecan duyuyorsa ilk diyor harp, savaş başta öyle hoş görünür insana. Alevlendiği zaman, ortalığı yaktığı zaman, iyice parladığı zaman o zaman da diyor o zaman da hiç sevilmeyen, hoşlanılmayan bir vaziyete döner. Kimsenin rağbet etmeyeceği zararlı bir varlık haline gelir. Ki siyah saçları beyazla karışmış, saçları siyah beyaz karışmış, cazip değil, renkleri solmuş, sevimsiz hale gelmiş. Kimsenin koklamak, öpmek için rağbet etmediği bir hal. Tiksindiği adeta, tiksindiği bir hal. O hale gelir diyor. Bu şekilde tarif ediyor savaşı. Yani siz savaşı güzel bir şey olarak görmeyin. Başta çok cazip gelebilir ama sonunda savaş hakikaten sevimsiz, cazip olmayan, kimsenin rağbet etmeyeceği, hoşlanmayacağı bir hale döner diyor. Şair bu şekilde tarif ediyor. Selefi salihin dediğimiz ashab-ı kiram, tabi'in, işte büyük alimler, salih zatlar böyle bir savaş, harp, fitne durumları çıktığında bu şiiri okurlardı diyor. Bu şiiri tekrar ederlerdi ki aman dikkat edin, aldanmayın. Bunun cazibesine aldanmayın şeklinde. Bu bölümde denizin dalgalanması gibi dalgalanacak olan fitneler bölümünde şu rivayete yer veriyor İmam Buhari Hazretleri. Şakik Ebu Vail bin Seleme diyor ki ben Huzeyfe bin Yeman'dan işittim. Huzeyfetül Yemani sahabi şöyle diyordu. Bizler Ömer bin Hattab'ın yanında oturuyorduk. Hazreti Ömer'in yanında oturuyorduk. Hazreti Ömer bir ara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fitne hakkındaki sözlerini hanginiz ezberinde tutuyor diye sordu diyor. Huzeyfe, insanın ehli, malı, evladı, komşusu yüzünden uğrayacağı fitnelere namaz, sadaka, maruf ile emir ve münkerde nehi amelleri kefaret eder diyor. Ben tutuyorum diyor Huzeyfe Hazretleri. Benim hakkımda var bu fitnelerle ilgili hadisler. Hazreti Ömer diyor ki sen çok cüretlisin bu konuda diyor. Cesursun, cesur davranıyorsun ama biraz bu diyor cürete gider gibi. Bahset bakalım neden diyor. Hazreti Huzeyfe de diyor ki insan diyor ehli, ailesi, malı, evladı, komşusu yüzünden bazı sıkıntılara uğrar. Hastalıklar olur, sıkıntılar olur. Bunlar diyor bu sıkıntılar namaz, sadaka, maruf ile emir ve münker nehi amelleri bunlara kefaret olur diyor. Bu da fitnenin değişik bir manasını anlatıyor. İnsanın fitnesi fitnetur racülü fi ehlihi. İnsan ailesinden imtihana tabi tutulur. Malından, çoluk çocuğundan, komşusundan mal imtihanlara tabi tutulur. Bu imtihanlara da diyor namazı, sadakası, emri bil maruf ve nehyen münkerde bulunmak gibi salih amelleri bunlara kefaret olur. Bu hususlarda kazandığı günahlara, kusurlarına kefaret olur bu ibadetleri. Hazreti Ömer diyor ki ben bundan sormuyorum. Tamam bu da fitne ama diyor bu basit küçük fitnelerdir. Bu diyor insanın günaha düşmesi, kusurlara düşmesi manasındaki bir fitnedir. Ben diyor denizin dalgalanması gibi dalgalanacak olan büyük fitneden bahsediyorum. İleride gelecek olan Peygamber Efendimiz'in haber verdiği büyük fitnelerden soruyorum. Benim senden sormak istediğim bunlar değil diyor. Ben Peygamber Efendimizin denizin dalgalanması gibi dalgalanacaktır buyurduğu fitneyi soruyorum. Huzeyfe radıyallahu anh Hazreti Ömer'e ey müminlerin emiri o fitneden senin üzerinde bir korku yok. O fitneden sana ne? Seninle o fitne arasında bir alaka yok buyuruyor. Yani demek ki Huzeyfe radıyallahu anh aslında Hazreti Ömer'in sormak istediğini anlamış ama Hazreti Ömer'le bu fitnenin alakası olmadığı için ona başka bir fitneden bahsetmiş. Ona faydalı olacak bir husustan bahsediyor. Seninle onun arasında kilitli bir kapı vardır buyurur Huzeyfe radıyallahu anh. Fitne ile Hazreti Ömer arasında kilitli bir kapı vardır. Bu da hakikaten Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dirayetini, idaredeki kuvvetini gösteriyor. Öyle bir idaresi var, öyle bir kuvveti var ki fitnelere kapı açmıyor hiç. Açılmıyor yani. Onun zamanında fitneler açılamıyor. Ancak onun şehit edilmesinden sonra fitneler kıpırdanmaya, hareket etmeye başlıyor. Bu da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hakikaten eşsiz bir insan olduğunu gösteriyor. Fitneyle senin aranda kilitli bir kapı vardır diyor. Hazreti Huzeyfe Peygamber Efendimiz'in sır katimlerinden, sırlarını bilen Efendimiz'in sır verdiği ve insanlar hep gelecekle ilgili hayırlardan sorarken ben de hep fitnelerden sorardım. Başıma fitnelerin gelmesinden korktuğum için onlardan kurtulmak, korunmak için onlardan sorardım diyen bir sahabi. kendisini korumak için onlardan soruyor. Bu sebeple bu konularda bilgileri derin Huzeyfe radıyallahu anh'ın. Hazreti Ömer soruyor Huzeyfe radıyallahu anh'a, peki diyor o bahsettiğin kapı kırılacak mı yoksa açılacak mı? Fitnelerle benim aramda bir kapı var kilitli, o kapı kırılacak mı açılacak mı? Hazreti Huzeyfe kırılacak cevabını veriyor. Ömer radıyallahu anh demek ki o takdirde ebediyen bir daha kapanmayacak, kilitlenemeyecek. Yani kapı, eğer kapı açılırsa tekrar kapanma imkanı var ama kapıyı kırarsan, kapalı kapıyı, kilitli kapıyı, onu tekrar kilitleme imkanın olmaz. Ancak kapıyı yenilemek gerekir. O da mümkün olmazsa kapı bir daha kapanmaz. Hazreti Ömer Efendimiz de öyle diyor. Eğer diyor fitnelerin kapısı kırılırsa diyor bir daha demek ki kapanmaz. Artık devam eder fitneler. O da evet diyor. Yani kilitlenmeyecek diyor Huzeyfe radıyallahu anh. Daha sonra yanındakiler Hazreti Huzeyfe'ye soruyor. Ömer kapıyı biliyor muydu? Ömer kapının ne olduğunu biliyor muydu? O fitnelerle kendisi arasındaki kapının ne olduğunu biliyor muydu? Hazreti Huzeyfe evet diyor, biliyordu. Fitnelerin önündeki kapı aslında Hazreti Ömer'in kendisi. Hazreti Ömer kendisinin bu kapı olduğunu biliyordu diyor. Yarından evvel bu gece olduğunu bildiği gibi. Nasıl yarından önce bu gece gelir, bunu herkes bilir. Aynen bunun gibi Hazreti Ömer de fitnenin önündeki kapının kendisi olduğunu ve kırılacak olan kapının kendisi olduğunu, şehit edileceğini biliyordu. Bunun sebebi şudur. Ben ona öyle bir hadis naklettim ki onda yalan yanlış hiçbir şey yoktur. Ben onunla hikaye anlatmadım diyor. Hikayeden bahsetmedim. Ben ona gerçek bir hadis-i şerif naklettim diyor. Hadis-i şerif ne demektir? Peygamber Efendimiz'in sözü eğer bize sahih bir senetle gelmişse, ki Hazreti Huzeyfe bizzat peygamberimizden duymuş. Direkt arada başka bir kimse olmadığı için yanlış olma ihtimali yok. Ben ona hadis okudum diyor. Hadisten bahsettim. Hikaye okumadım. Hadis söylediysem demek ki bu %100 doğrudur. Çünkü vahiyle bize bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz'e vahiyle bildirilmiştir. Peygamberimiz de bize bildirmiştir. O zaman hadisse bir şey, hadis-i şerifse eğer, sahih bir hadis-i şerifse onun karşısında nasıl durmak gerektiğini sahabi gösteriyor. Ben onu hadis naklettim diyor. Yani boş sözler nakletmedim. Onun için o hadis-i şerifi de Hazreti Ömer anladı, çok iyi anladı. Kendisinin olduğunu da çok iyi kavradı diyor. Kapı kimdir diye sormaya cesaret edemedik diyor. Tabiinden olan zat Hazreti Huzeyfe'ye. Sonra Mesruk bin Ecda'ya sormasını söyledik. Sen sor. Cesaret edemiyoruz, biz korkuyoruz. Mesruk Huzeyfe'ye kapı kimdi diye sordu. O da Ömer'dir cevabını verdi. Kapı Ömer'dir. Hazreti Ömer fitnelerin önündeki kapı. Fitne kelimesi muhterem dinleyenlerim aslında imtihan manasına geliyor. İmtihan etmek. Türkçesi imtihan etmek, denemek. Halisi karışıktan belli olsun diye, halis kısmı karışık kısmından ayrılsın diye altını gümüşü potada eritmeye fitne dendiği gibi, altın madenini topraktan çıkarılmış karışık bir şekilde onu potaya koyup sıcak, yüksek bir sıcaklıkta eritiliyor. Bu şekilde içindeki karışıklar ayrılsın, halis bir hale gelsin. Buna fitne deniyor. İyiliği kötülüğü belli olsun diye insana edilen her muameleye de fitne denir. İmtihan ediliyor insan. Cenab-ı Hak insanı hafifçe imtihan ediyor ki bu gerçekten samimi bir mümin midir yoksa menfaatçi, hemen bir sıkıntıya düştüğünde feryat edecek birisi midir? Bunu Cenab-ı Hak biliyor da insanlara da göstermek istiyor. İşte fitne, imtihan bunun için. İmtihan kelimesi de bu manaya geliyor. Yani insanın içindeki duyguların imtihanı. Yani inancı, imanı, sadakati, teslimiyeti gerçek mi, samimi mi, değil mi? Samimiyet imtihanı olmuş oluyor, fitne. Bu şekilde insanın başına gelen hastalıklara, sıkıntılara da fitne denmesi de bundan. Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Sabır imtihanı, Cenab-ı Hakk'a teslimiyet imtihanı. Bu lafzın manaları çok değişik manalar var. Hepsi de bu manadan dallanıp budaklanıyor. Kök manası bu. İşin halisini karışımından ayırmak, halis bir hale getirmek, bu şekilde potada eriterek altın madenini süzmek, saflaştırmak. Ömer radıyallahu anh kapının kendi zatı olduğunu bildiği halde kendisinden sonra gelecek fitneden sorması, fitnenin azametini bildiği ve şayet tafsilatını unutmuşsa hatırlaması içindir. Yani azametini biliyor, o dehşetle tekrar soruyor ki üzerine düşünmek için veya unuttuğu kısımlar varsa hatırlamak için. Kendi zamanında belki mukaddimeleri meydana çıkar diye korkuyor. Acaba o büyük fitneler benim zamanımda çıkar mı diye korkuyor, tedbir alıyor. Yani Hazreti Ömer hakikaten tedbirli bir insan ve gayretli bir insan. Kendi zamanında fitnelerin daha baş göstermemesi için çalışıyor. Ona da muvaffak oluyor. Cenab-ı Hak muvaffak kılıyor onu. Ancak vefatından sonra onlar daha çok hareketlenmeye başlıyor fitneler. Muhterem dinleyenler, fitnelerin deniz dalgaları gibi dalgalanacak fitnelerden bahseden diğer bir rivayette şöyle: Ebu Musa el-Eş'ari, büyük sahabilerden, meşhur sahabilerden Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh bizlere naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir ihtiyacı için Medine bahçelerinden bir bahçeye doğru çıktı. Şehirden biraz çıkıp bir bahçeye doğru çıktı. Ben de onun izi üzerine arkasından çıktım. Peygamber Efendimiz bahçeye girince ben onun kapısı önünde oturdum ve kendi kendime ben bugün Peygamber Efendimizin kapıcısı olacağım. Peygamberimiz kim bana bunu emretmediği halde Efendimizin kapıcısı olacağım diye kendi kendime ahdettim diyor. Peygamberimize hizmete can veriyor zaten sahabe-i kiram. Böyle bir fırsat buldum, Peygamberimizin kapısı önünde durayım, ona kapıcılık yapayım, bekçilik yapayım diyor. Ama Peygamberimiz bunu emretmediği halde kendiliğinden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidip ihtiyacını yerine getirdi ve oradaki kuyunun ağzına örülmüş bileziğin üzerine oturdu. Bahçenin içerisinde bir kuyu varmış. Efendimiz de o kuyunun ağzına oturuyor, ayaklarını kuyunun içine doğru sallıyor. Serinlemek için iki ayağını da hafifçe dizlerini sıyırarak elbisesini kuyunun içine doğru sarkıttı. Kuyunun içindeki su da ayaklarını serinletmek için. Bu haldeyken belki de suya değmiyor belki ayaklar ama oradan aşağıda serinlik geldiği için soğuk su sebebiyle orada bir serin hava olduğu için Efendimiz o şekilde oraya oturuyor. Bu haldeyken akabinde Hazreti Ebubekir geldi. Sahabe de zaten Efendimiz'i takip ediyor. Nereye gittiyse peşinden gitmek istiyor. Hazreti Ebubekir soruyor. Efendimiz'i gören var mı, ne tarafa gitti diye. Hazreti Ebubekir geldi. Yanına girmek için izin istiyordu. Ben Hazreti Ebubekir'e sen olduğun yerde kal. Şurada dur biraz. Ben bir izin isteyeyim. Efendimiz'i bir sorayım müsait mi diye söyledim diyorum. Hazreti Ebubekir durdu. Ben Peygamber Efendimiz'e gidip ey Allah'ın Resulü, Hazreti Ebubekir yanına gelmeye izin istiyor dedim. Efendimiz ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Cennetle müjdelenen sahabilerden birisi, birincisi Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir'e izin ver, onu cennetle müjdele buyuruyor. Ebubekir radıyallahu anh girdi içeri. Peygamber Efendimiz'in sağ yanına gelip oturdu. O da ayaklarını biraz açıp elbisesini biraz yukarı kaldırıp ayaklarını kuyunun içine doğru sarkıttı. Bir müddet sonra Hazreti Ömer geldi. Ben ona da biraz bekle, izin isteyeyim Efendimiz'e sorayım dedim diyor. Ve ya Resulallah, Ömer'e izin verir misiniz dedim diyor. Ömer izin istiyor. Efendimiz de Ömer'e izin ver ve onu da cennetle müjdele buyurdu. Hazreti Ömer de gelip Peygamber Efendimiz'in sol tarafına oturdu. Kuyunun sol tarafına. O da elbisesini biraz çekip ayaklarını kuyuya sarkıttı. Bu şekilde kuyunun ağzı doldu. Yani küçük bir kuyumuş demek ki orada oturacak başka bir yer kalmadı. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh geliyor. Ebu Musa el-Eş'ari yine bir müddet bekleyin, bir sorayım Efendimiz'e diyor. Soruyor. Efendimiz Osman için de izin ver ve onu kendisine isabet edecek bela ve imtihanlarla birlikte cennetle müjdele. Onu da cennetle müjdele ama onun başına diyor ölmeden önce bazı sıkıntılar, imtihanlar gelecek buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu fitnelerle birlikte onu da cennetle müjdele buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Osman da içeri girdi ve onların yanına oturacak bir yer bulamadığı için karşılarına oturdu. Kenara çekilip karşılarına oturdu. O da elbisesini hafifçe çekti, ayaklarını kuyunun içine sarkıttı diyor. O da yine kuyunun Efendimiz'in yanında, sağında solunda yer bulamayıp karşısında yer buluyor ve oraya oturuyor. Ebu Musa El-Eşari radıyallahu anh diyor ki ben bu esnada bir kardeşim için temenni etmeye ve Allah'a onun da buraya gelmesini, getirmesini istedim, dua etmeye başladım diyor. Kardeşi varmış arkasında, abdest alıyormuş, hazırlanıyormuş dışarı çıkmak için. Diyor ki hadi inşallah kardeşim gelir de Efendimiz bugün her gelene cennetle müjdeliyor. Kardeşim de bu cennet müjdesini alır diye bekliyorum diyor ama bir türlü gelmiyor. Başka sahabeler geliyor. Bu hadisi bize nakleden tabiinin büyük alimlerinden Said bin Müseyyep diyor ki ben bu iki sahabinin Peygamber Efendimizin beraberinde Hazreti Osman'ın da yalnız olarak karşılarında onun olmasını diyor, oturmalarını onların kabirlerine yordum. Çünkü Peygamber Efendimizin kabrinin yanında Hazreti Ömer'in kabri var. Hazreti Ebubekir'in kabri var ama Hazreti Osman'ın kabri biraz ileride Cennetül Baki, Baki kabristanında karşılarında biraz uzaklarında. Ben diyor bu oturuşlarını onların kabirlerinin daha sonraki durumuna yordum diyor. Said bin Müseyyep rahmetullahi aleyh. Burada Hazreti Osman'ın başına gelecek belalardan bahsedilmesi, işte bu belalarda, bu imtihan sıkıntılarda deniz dalgası gibi dalgalanan fitneler cümlesinden. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belayı ona tahsis ediyor. Hazreti Ömer üzerine cereyan edecek bir şey zikretmiyor. Hazreti Ömer de şehit ediliyor ama o bir fitne sayılmıyor. O bir şehadet sadece. Çünkü Ömer radıyallahu anh Hazreti Osman'ın imtihanı gibi üzerine tasallut, imtihanlığın geri alınması isteği, imamlığın geri alınması. Yani halifelikten vazgeçmesi, haremine taarruz, evine girilmesi ve çirkin işlere nispet gibi imtihan edilmiyor. Onun hakkında konuşanlar, aleyhinde söz söyleyenler, Hazreti Osman'ın saldıranlar, evine girenler, onu hunharca şehit edenler adeta. O da çok daha farklı. Toplum içerisinde bir karışıklık olması. Hazreti Ömer zamanında bu tür karışıklıklar olmuyor. Demek ki Hazreti Osman zamanında artık fitne başlamış oluyor. Deniz dalgaları gibi fitne başlıyor ve ondan sonra da ardı arkası gelmiyor. Seleme rahmetullahi aleyh anlatıyor. Hazreti Osman zamanında bu fitneler vaki olunca halifenin sevgili dostu Hazreti Üsame'ye, Üsame bin Zeyd'e deniliyor ki Hazreti Osman'a gitsen de insanlar arasındaki fitneyi anlatarak gidermeye çalışsan, onu ikaz etsen, uyarsan toplum içerisinde bu tür şeyler oluyor diye söylüyorlar. Üsame radıyallahu anh da şöyle cevap veriyor. Şüphesiz ben Osman'a bu işleri fitne kapısı açmaksızın gizlice söyledim. Yani herkesin içerisinde söyleyerek fitneye sebep olmak istemiyorum ben. Gizlice bunu zaten yapıyorum. Siz beni söylemiyor, ikaz etmiyor mu zannediyorsunuz diyor. O kapıyı açan ilk kişi ben olmak istemem diyor. Ben ilk defa halifeye karşı gelerek, isyan ederek, başkalar ya sen nasıl bir yönetimde bulunuyorsun, İnsanlar baksana sıkıntı içerisindeler gibi bir halifeye karşı bir başkaldırda bulunarak ilk defa isyankar bir insan olmak istemem. Bu fitne kapısını ilk açan ben olmam. Ben gizlice söylüyor, gidiyorum ona kendisine ikaz ediyorum. İnsanlar içerisinde söylemiyorum diyor. Ve devam ediyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir sözden sonra, bir hadisten sonra insanlardan iki kişi üzerine emir olmasının ardından bir adama sen hayırlısın diyecek değilim diyor. Yani kimsenin ne olduğunu gerçek manada Allah bilir. Dış görünüşüne de bilemeyiz. İki kişinin başına emir olduysa bir insan diyor veya bir yaşayan ne kadar salih bir insan gibi de görünse zahiren iyi biliyoruz ama hakikatini Allah bilir deriz diyor. Bunun sebebi de şu hadis-i şeriftir. Kıyamet gününde bir adam getirilir ve cehenneme atılır. Cehennem değirmen eşeğinin değirmen taşlarıyla öğütmesi gibi onu öğütür. Veya o değirmen çeviren bir merkep gibi döner durur cehennemin ortasında. Bunun üzerine cehennem halkı onun başına toplanırlar. Ey filan sen maruf ile emrediyor ve münkerden nehyediyor değil miydin? Ya sen bize hocalık yapıyordun, akıllılık yapıyordun dünyadayken. İşte şu iyidir, şu kötüdür, şunu yapın, şunu yapmayın diyordun. Doğru şeyler de söylüyordun. Nasıl oldu sen buraya düştün diyorlar. O da evet, ben maruf olan, güzel olan şeyleri sizlere öğretirdim, tavsiye ederdim. Yanlış olan şeylerden, münkerden de nehyederdim ama kendim onları yapardım diyor. Kendim iyi olan şeyleri yapmaz, kötü olan şeyleri yapardım. Bu sebeple sözümün tersini yapardım. Bu sebeple cehenneme düştüm diyor. Yani insan dış görünüşüne baktığında çok iyi bir insan gibi görünebilir. Halbuki o söylediği güzellikleri yapmıyordur veya yapmayın dediği yanlışlıkları kendisi yapıyordur. Bu sebeple diyor biz işin hakikatini Allah'a havale ederiz diyor. Hakiki durumunu Allah'a ederiz ama buna rağmen de bir açıkça bir kötülüğünü görmeden de isyan etmeyiz. İlk defa fitne ateşini çıkaran kimse olmayız diye Üsame radıyallahu anh sahabe firasetiyle cevap veriyor. Bu hadis-i şerif devlet adamlarıyla güzel geçinmek, güzel muaşeret ve onlara karşı lütuf ile muamele, onlara iyi düşünmek, onlar hakkında hayır düşünmek, onları ikaz etmek, onlara yardımcı olmaya çalışmak, halkın dileklerini tatlı dil ile tebliğ ve gizlice öğüt verilmesi hükümlerini ihtiva ediyor. Yani halkın isteklerini ona tatlı dille güzelce ulaştırmak hükümdara, ona gizlice nasihatta bulunmak, açıkça nasihat ederse insanın izzeti nefsine dokunur, onu gururunu, kibirini alevlendirir, rencide eder insanlar içerisinde. Onun için insana, bilhassa da bu idareci ise, ona bir ikaz yapılacaksa gizlice yapmak gerekiyor. Ona gizlice öğüt vermek gerekiyor. İnsanların yine ihtiyaçlarını ona güzel bir dille ulaştırmak gerekiyor. Onlara güzel muamele etmek, itaat etmek gerekiyor. Küfürlerini görmedikçe, Allah'ın emrinin haricinde bir şey, Allah'ın yasakladığı bir şeyi, günahı emretmedikçe onlara itaat etmek gerektiği idarecilere buradan anlaşılıyor. Hazreti Üsame, ben ilk fitneyi çıkaran, ilk defa devlet başkanına karşı gelen insan olmak istemem buyuruyor. Ve gizli gizli halifeyi ikaz ettiğini söylüyor. Ve bir de insanların gerçek hallerini Allah'ın bileceğini söylüyor. Zahiren biz bir şey görürüz ama hakiki hallerini Allah bilir diyor. Bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bir insan cehenneme atılır. Sebebi sorulduğunda ise der ki ben iyilikleri emrediyordum ama kendim yapmıyordum. Kötülüklerden yasaklıyordum ama kendim yapıyordum diye. Cenab-ı Hak bu tür hallerden cümlemizi muhafaza eylesin. Fitnelerden Allah'a sığınıyoruz. Fitnelerin şerrinden, fitnelerin kötülüğünden Allah'a sığınıyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi, neslimizi inşallah muhafaza buyursun. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızı burada bitiriyoruz. Yeni bir programda inşallah görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.